Ayrım 5.
Sayfa 60. Ne ki ulema bu konuda tam bir fikir birliği içinde de bulunmuyordu. Ulemanın bir kısmı taziri kabul ederken bir kısmı da kısastan kesinlikle ödün verilmemesini öngörüyordu. Taziri savunanlar kısastan kaynaklanabilecek kan gütme olaylarını önlemeyi amaçlıyorlardı. Karşı çıkanlar ise kan davalarını kısasın doğal bir uzantısı olarak görüyordu. Bunlar adaletin kısas gibi kan davasında yerel çerçevede tecelli etmesinde etkin bir yöntem olduğunu savunuyorlardı. Genelde tazir hukukçular tarafından benimsenen ve başvurulan bir uygulama olurken, özellikle coğrafya ve çevre koşullarını zorlaması nedeniyle bazı toplumlarda kan gütme eylemleri yoğun bir biçimde devam ediyordu. Sami kökenli aşiretler, özellikle Arap aşiretleri bu toplumların önünde yer alıyorlardı. Bunun nedeni bu toplulukların yaşadığı Orta Doğu coğrafyasında yaşamın temel gereklerini karşılayacak olan kaynakların, yaşam olanaklarının sınırlı kalmasıydı. Bunların başında su kuyuları, tarım alanları, vahalar, hurmalıklar, hayvan otlakları vesaire geliyordu. Bu kaynakların yetersiz kalması ister istemez aileden aşirete kadar çeşitli katmanlar oluşturarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan Sami kökenli, özellikle Arap topluluklarını karşı karşıya getiriyordu. Bu durum hem çeşitli suçlamaların artmasına hem de ölümcül çatışmaların yoğunlaşmasına neden oluyordu. Araplar arasındaki çatışmaları ve bundan kaynaklanan çeşitli sosyal, asosyal davranışları kavrayabilmek için yarımadadaki çevre ve yaşam koşullarını ve buna bağlı olarak meydana gelen davranışları göz önünde bulundurmak gerekir. Tarihçe bilinmeyen devirlerden beri bu yerlerde büyük sürülere sahip Arap göçebeleri, deve kılından yapılmış kara çadırlı obalarıyla nerede ot biter ve nerede küçük bir sızıntı varsa, ülkelerinin doğal gereği olarak iklimlerine uygun olan tek örgüçlü develer üzerinde yolculukları son bulmayan kervanları ile bu duraktan öteki durağa, kimi de savaşa kona göçe gider gelirlerdi. Arap ve İslam Edebiyatı, Clement Huar, çeviren Cemal Sezgin, Ankara 1971, sayfa 8. Bu halk kimi zaman İran, Sasani ve Bizans imparatorlukları gibi büyük devletlere karşı mücadele edebiliyor, zaferler kazanabiliyor ve fakat tekrar geleneksel yaşam tarzına dönmekten de kaçınmıyordu. Bir arada parlayan, bir heyecan anına kadar çadır kuracak iyi bir yeri ele geçirmek ya da kan gütmek için birbirleriyle boğazlaşmaktan başka hiçbir şey bilmeyen bu insanlar pek az süren bir coşkunluk anında dünyayı ele geçirmeye kalktılar. Ama Bedevi Arap eski göçebe hayatına tekrar döndü. İçinden hiç çıkmak istemediği ilke bilgisizliğine büyük bir açlıkla tekrar sarıldı. Clement Huart, adı geçen eser, sayfa 8. Zaman diğer toplumların aksine kaynakları son derece kıt olan bu yarımada üzerinde zor koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan topluluklar bakımından hiç de olumlu bir etki yapmıyordu. Bu nedenle Arap sosyal yaşamında ciddi bir değişim meydana getirmiyor, davranış biçimleri aynı ölçüler ve değerler çerçevesinde durmadan tekrarlanıyordu. Bu davranış biçimi ise şöyle özetlenebilirdi. Bugün de ilkel insanların iyi ve kötü tarafı olan cesaret, hile, güvensizlik ve kan dökücülük gibi haller içlerinde onulmaz bir yara gibi kanamaktadır. Clement Huart, adı geçen eser, sayfa 8. Arap yaşam biçiminin üzerini gizemli bir örtü gibi kaplayan bu cümlelerin altı biraz kurcalanacak olursa ortaya ürküntü veren insan tipleri ve toplulukları çıkıyordu. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki çöl Arabı cesurdur. Bitmeyen savaşlar onu yaşamak için cesur ve atılgan olmaya zorlamıştır. Bedevi aynı zamanda hırsız, haydut ve serseridir. Gaza ya da raziye denen soygunculuk yaşama savaşının en ilkel biçimidir. Sürülerin yağması, kadınların kaçırılması bizim için bir haydutluk olduğu halde onlar için en ünlü kişilerin yapabileceği övünülecek işlerdir. Arap şiirinde haydutlukla ilgili oldukça zengin belgeler vardır. Clement Huart, adı geçen eser, sayfa 8-9. Görüldüğü gibi çöl bedevisinin karakter ve değer yargıları ile günümüzdeki mafyozonun değer yargıları bu denli örtüşüyordu. Mafyoz toplum yapısı bakımından temel bir belirleyici olan kan gütme olayları ise bu tür bir mafyoz karakter ve sosyal yaşam tarzının doğal bir parçası durumuna geliyordu. Karısı veya kızı diğer bir aşiretin delikanlısı veya delikanlıları tarafından kaçırılan Arap, eğer kavminin üstün değer yargısı olarak benimseyip özümsediği bükülmez gururunu ve temiz soyunun şerefini kurtarmak istiyor ise intikamını mutlaka almak ve şerefini kan ile temizlemek zorundaydı. Aynı şekilde hayvanları çalınan, otlak için girdiği çatışmada vurulup yaralanan veya namusunu korumak uğrunda yakınlarından bazılarını kurban veren Arap'ın da kin beslememesi ve kan gütmemesi düşünülemezdi. Bu durum çöl bedevisinin benimsediği üstün değerlerin ve o değerler tarafından şekillenen özgün karakterinin doğal bir davranış biçimiydi. Cahiliye devrinde olsun, İslami süreçte olsun, bu karaktere uygun olarak biçimlenip yerleşen bir gelenek elbette ki gücünü tarihsel süreçten ve sosyal yaşamdan almayan bir etken tarafından değiştirilemezdi. Nitekim bu durum İslam ceza hukukunda da kabulleniliyordu. İslam ceza hukuku Araba kısasa kadar kan gütme hakkını da veriyordu. Saldırıya karşı müdafaada esas olan, asıl olan Yüce Allah'ın şu ayeti kerimesinin icabıdır. Kim de size saldırırsa onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Bakara 194. İslam ceza hukuku Abdülkadir Üdeh adı geçen eser sayfa 797. Hükümler bununla da sınırlı kalmıyordu. İslam hukuku savunma ve hatta intikam hakkını sadece bireyle sınırlı tutmuyordu. Arap İslam geleneksel yaşam tarzı, geniş aile aşiret yapılanması bağlamında bu hakkı toplumsal bir görev haline dönüştürüyordu. İslam ceza hukuku bu duruma yasal bir zemin hazırlıyordu. İslam hukuku saldıranın saldırısını def etmek hakkını saldırıya uğrayan kişi veya malını korumak kabul ettiği gibi başkasının namusunu, canını ve malını korumak için de saldırıyı def etme hakkını vermiştir. Bu noktada Allah'ın Resulü şöyle buyurur. İster zalim olsun ister mazlum olsun kardeşine yardım et. Müminler şeytana karşı yardımlaşırlar. Abdülkadir Üdeh adı geçen eser sayfa 798. Bu hükümler elbette ki sadece toplumsal yapının ve yaşam tarzının gereklerinden değil, aynı zamanda çevre koşullarının bu yapılar üzerindeki zorlamalarından da kaynaklanıyordu. Nitekim kan gütme olaylarının ekonomik nedenleri hiç kuşku yok ki insan unsuru kadar çevre koşullarıyla da ilintili bulunuyordu. Üstelik bu durum sadece Arap Yarımadası ve Arap aşiretleriyle sınırlı kalmıyordu. Aynı durum Anadolu'daki çevre koşullarıyla da paralellik gösteriyordu. Toprak, zenginlik, sağlık, dostluk ve sevgi, erkeklik ve şeref, saygı ve saygınlık, güç ve etki, güvenlik ve güvenilirlik gibi yaşamda arzulanan her şey ancak sınırlı miktarda vardır ve bunlar her zaman yetersiz kalır. Artun Ünsal adı geçen eser 48, dipnot no 47. Anadolu demografik yapısı içinde sosyal ve kültürel belirleyici olarak yer alan iki temel unsurdan birini Türk, diğerini ise Arap toplumları, boyları, aşiretleri oluşturuyordu. Dolayısıyla tarihsel süreçte bu iki unsur örtüşüyor, örf geleneğe, töre ise boy ve aşiret geleneksel yaşamına nüfuz ediyordu. Dolayısıyla il yani elin dağılmasından sonra Türklerin yaşamında boyların ön plana çıkması ve bu boyların batıya göç etmeleri sürecinde il otoritesinden yoksun kalması bağımsız hareket etmelerine neden oluyordu. Bu bağımsızlık ise töresel yaşamlarında önemli değişimlerin meydana gelmesine yol açıyordu. Anadolu sentezinde Arap aşiretlerinin güçlü geleneklerinden kaynaklanan sosyal davranışları öncelikle bu boyları derinden etkilerken İslam hukuku çerçevesinde yer alan adalet anlayışı ve hükümleri de ortak yaşamı düzenlemeye başlıyordu. Bu değişim bağımsız Türk boylarının bağımsız Arap aşiretlerinde uygulanmakta olan kan gütme davalarını yeniden hukuki bir yöntem olarak uygulamalarına ve benimsemelerine neden oluyordu. Zaman içinde Anadolu'ya göç eden boylar da değişime uğruyordu. Kimi boylar kısmen yerleşik düzene geçiyor, bölünüyordu. Bu bölünme sonucunda boy yönetimleri de çözülüyor, çöküyordu. Boyların üzerindeki merkezi sayılabilecek otoritenin ortadan kalkmasıyla oba ve soylar bağımsız kalıyor, Arap aşiretleri ile daha önce bunların etkisi altında kalmış olan Kürt aşiretlerinin bağlı olduğu gelenekler Türk oba ve soylarını da yönlendirmeye ve şekillendirmeye başlıyordu. Diğer bir ifadeyle toplumlar arası etki tepki burada da kendini gösteriyordu. Hem kendi içlerinde hem de birbirlerine karşı yoğun biçimde kan davası güden Kürt, Acem ve Arap topluluklarına karşı Türk oba, soy ve ocakları da aynı yöntemleri benimseyerek uyguluyorlardı. Özellikle ortak paydayı oluşturan İslam dinsel geleneği zaman içinde Türk töresel yaşamına bağlı yapılanma içinde de kendi geleneksel anlayışını ve kurumlarını tesis ediyordu. Bu kurumların başında ise Türk töresel katmanlarında o zamana kadar yoğun olarak rastlanmayan asabe ve zevil erhamın alınıp benimsenmesi geliyordu. Bir başka ifadeyle, başta kan davalarının uygulanması olmak üzere çeşitli sosyal ve çevresel nedenlerle Türk aşiretleri de Kürt ve Arap aşiretleri gibi geniş aile yapılanmasını benimseyip özümsüyordu. Soy adına bak, gücünü anla. Geniş aile konusunu irdelemeye başlamadan önce bir temel konuya daha göz atmak gerekiyor. Bu temel konuyu ise aile ve soy adları meselesi oluşturuyor. Zira bu konuda bir yönüyle sosyal yapılanmayı ifade ediyor. Mafyoz toplum yapısı ve geniş aile anlayışı ile ilintili bulunuyor. Aile ve soy adları konusu elbette ki mafyoz toplum yapısı ile felsefi ve sosyal bakımdan, yani dolaylı olarak bir örtüşme, özdeşleşme gösteriyordu. Merkezi otorite karşısında yerel güç odakları ne denli aile, geniş aile, kabile, aşiret örgütlenmesini, yapılanmasını gösteriyorsa, aile ve soy adları da bu örgütlenmeyi simgeleyip sembolize ediyordu. Başta kan davaları ve geniş kapsamlı çıkar çatışmaları olmak üzere çeşitli çatışmalar sırasında birey nasıl ki benim ailem, kabilem, aşiretim, benim savunma gücüm, ordum diyor idiyse de, aile ve soy adları da bu gücün tarihsel geçmişini simgeliyor, onu güncel olarak sembolleştiriyordu. Kaldı ki seyrek de olsa Anadolu'da ki Avrupa'da yoğun olarak bu aile ve kurumların bir de armaları bulunuyordu. Türkler Orta Asya sürecinde büyük boylar oluşturuyordu. Bu boyların içinde aile, ocak, soy ve obalar yer alıyordu. Boylar nasıl ki bir araya gelip il yapılanması içinde bir gevşek federasyon oluşturuyorsa, boyların alt katmanlarında yer alan kurumlar da aynı pozisyonda bulunuyorlardı. Ne ki bu yapılanma içinde kurumlar genellikle ön planda yer alıyor, birey ise o kurumların potası içinde eriyip yok sayılabilecek bir konumda bulunuyordu. Örneğin bir şahsın kim olduğu değil, hangi boydan olduğu önem kazanıyordu. Şahsa önce hangi boydansın sorusu soruluyor, o şahıs da soruya örneğin kayı boyundanım yanıtını veriyordu. Bu yanıt aynı zamanda onun mensubu olduğu aileyi de ortaya koyuyordu. Zira boylar devrinde en önde gelen kurumu boylar teşkil ediyor. Altındaki kurumları kendi potasında eritiyordu. Boy eski Oğuzlar'da ailenin en büyük ve en tesanütlü olan dairesiydi. Fakat eski Oğuzlar'da bugünkü Avrupa milletlerinin aksine olarak boy ismi şahsi addan evvel gelirdi. Salur, Kazan, Bükdüz, Emen gibi. Makaleler 9, Ziya Gökalp, hazırlayan Şevket Beysanoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları 359, İstanbul 1950, sayfa 117. Kimi zaman da boy adı soy adı konumunda kullanılıyordu. Örneğin Yunus Emre, Tapduk Emre gibi. Emre, Emreli adı boyu ifade ediyordu. Bununla birlikte tarihsel süreçte ve çeşitli nedenlerle boylar çözülüyor, soylar ön plana çıkıyordu. Soy devri olarak nitelenen bu süreçte de soyların ünvanları önem kazanıyordu. Buna göre bireyin mensubu olduğu soyun adı önce kullanılıyor, arkasına oğlu ekleniyor ve nihayet bireyin adı kullanılıyordu. Örneğin Karamanoğlu Mehmet Bey, İspendiyaroğlu Şemsi Paşa, Aydın oğullarından İsa Bey gibi. Böylece soyun adı soyun kurucusuna dayandırılıyordu. Bu durum soyun tarihsel oluşumunu da ifade ediyordu. Türk boylarının İslam geleneği altında etkilenmesi sonucu bu uygulama yoğunluk kazanıyordu. Soy devri olarak adlandırılan bu dönem Osmanlı Devleti bünyesinde de devam ediyordu. Ancak örfi, geleneksel bağlamda bir takım değişikliklere uğruyordu. Örneğin bazı soylar, ki büyük çoğunluk, kültürel olarak Fars-Acem etkisi altında kalıyor, soy adlarında kullandıkları oğlu sözcüğünün yerine Farsça kökenli zade sözcüğünü almaya başlıyordu. Sezai Paşazade, Müftüzade, Bekir Paşazade Tevfik, Katipzade Hasan vesaire gibi. Bir süre sonra bazı soy mensupları oğluyu kullanırken bazıları da zadeyi benimsiyor, İmparatorluğun son yıllarında Türk milliyetçiliğinin ağırlık kazanmasıyla da zade sözcüğünü kullananlardan bazıları oğlu sözcüğüne dönüyorlardı. Ancak bu dönemde de bu kez de muhafazakarlar ile yenilikçiler arasında soy adları konusunda yeni bir ayrılık baş gösteriyor, taraflar adeta yol ayrımına geliyorlardı. Buna göre aydınlar bireysel adlarını ön plana çıkarıyor, aile adı yerine de mahlas, ikinci bir şahsi ad kullanıyorlardı. Örneğin Tevfik Fikret, Tahsin Nahit gibi. Yine bu dönemde bir kısım halk da bireysel adlarının arkasından baba adını kullanıyor ve böylece soylarını vurgulamaya çalışıyorlardı. Örneğin Hamdullah Subhi, Akil Muhtar, Halil Ethem gibi. Ne var ki soyu bu yöntemle belirlemek mümkün olmuyordu. Zira ikinci kuşakla baba adı değişmek durumunda kalıyor ve iş karışıyordu. Bu aydınların yolunu izleyenler nihayet Avrupa'da uygulanan yöntemi benimsiyor, soylarındaki dedelerinden birinin adını soyun hareket noktası olarak alıyor ve soyadı yapıyorlardı. Bu dedenin adını kuşaktan kuşağa değiştirmiyor, muhafaza ediyorlardı. Bu dede adı kimi zaman soyun mesleği ile ilgili veya alameti farikası olabilecek bir isim, sıfat olabiliyordu. Buna karşılık özellikle kırsal kesimde oğlu kullanılmaya devam ediliyor ve bu ek giderek geniş aile yapılanmasını da ifade ediyordu. Zira oğlu oğulları iki aile parçalansa bile parçaların birbirleriyle süre gelen ilintisini net bir biçimde ortaya koyuyor ve bu geniş ailenin açıktan veya örtülü bir dayanışma içine girmesinde, hatta örgüt gibi hareket etmesinde birincil etken oluyordu. Örneğin Ekşi oğulları, Fettah oğulları, Kamber oğulları, Uzun oğulları, Hacı Süleyman oğulları, Cevahir oğulları, Yazıcı oğulları, Karamolla oğulları, Kara Osman oğulları vesaire vesaire gibi. Bu bağlamda soyun bağlı olduğu boy veya aşiretin adını soyadı olarak kullanmayı sürdürenlere de rastlanıyordu. Örneğin Karakoyunlu, Menteşe, İsfendiyar, Haydaran, Türk vesaire gibi. Bu ayrışım, yani kırsal kesimde geleneksel aile, geniş aile, kabile aşiret yapılanmasını sürdüren toplulukları ile çağdaş devlet yapılanmasını, dolayısıyla merkezi otoritenin benimseyip hedeflediği çekirdek aile yapılanmasını sahiplenenler bir anlamda karşı karşıya geliyorlardı. Zira bir taraf geniş aile yapılanması örtüsü altında adeta örgütlenerek çeşitli faaliyet ve eylemlerde bulunurken, ki bunların bir kısmı tam anlamıyla mafyoz aile tanımını örnekliyordu, çekirdek aileyi benimseyenler bunların karşısında savunmasız kalıyordu. Zira çağdaş yaşamın temel birimi olarak çekirdek aileyi kabul ve teşvik eden merkezi otorite, yasal taahhütlerini yerine getiremiyor, bürokratik yapılanma içinde adli mekanizmasını gerektiği gibi işletemiyor ve böylece mafyoz aileler iç dayanışmalarını örgüt şeklinde kullanarak yasal boşluklardan yararlanmayı, başkaları üzerinde baskı tesis etmeyi başarıyorlardı. Bunlar özellikle yerelde başarılı oluyor ve tarihsel süreçte elde etmiş oldukları güçlerini sürdürerek yerel güç odağı olan karakter ve özelliklerini sürdürüyorlardı. Böylece geniş aile hem ayrıcalıklı doğal kutsal kurum durumuna geliyor hem de mafyoz toplum yapısının adeta temel birimini teşkil ediyordu. Geniş aile anlayışını kan bağı bulunanların gizli örgütü gibi kullanan mafyoz aileler aynı zamanda organize suç örgütü odağı konumunda da bulunuyorlardı. Temel güç odağı geniş aile. Geniş aileler nasıl bir yapılanma gösteriyor? Çekirdek aile ile gens arasındaki sosyal yapılanma katmanını oluşturan geniş aile anlayışının en belirgin biçimde örgütlendiği kabile, aşiret oluşumunu ve iç yapılanmasını öncelikle irdelemek doğru olur. Hiç kuşku yok ki Sicilya ve Ön Asya toplumlarını derinden etkileyen kabile aşiret yapılanmasında aynı göçer toplulukların benimsenmiş olduğu ilkelerin izleri bulunuyor. Bu göçer topluluklar irdelendiğinde ise çölün zor koşullarının dayattığı ortak oluşum ve anlayışı bulmak mümkün olabilir. Bir başka ifadeyle, bugünkü Sicilya mafyoz toplum yapısı Arap Fatımi kabile yapılanmasının izlerini taşırken, Anadolu'daki mafyoz toplum yapısı da ağırlıklı olarak Türk-Arap-İslam kabile yapısının etkilerini yansıtıyor. Bu bağlamda öncelikle Sami Müslüman, yani Arap Bedevi Fatımi, sonra da Orta Asya, Ön Asya ve Türk-Müslüman kabile aşiret yaşamının esaslarını irdelemekte yarar var. Sicilya, mafyoz toplum yapısındaki geniş aile ve mafyoz örgütlenme olgularına esin kaynağı olan Bedevi kabile düzeni tam anlamıyla pederşahi, patriyarkal aile anlayışına dayanıyordu. Kabileyi kimi zaman birey sayısı 30'a ulaşan pederşahi aileler meydana getiriyordu. Böyle bir dayanışmada çağdaş yaşamdaki çekirdek ailenin, yani ana, baba, çocuklar ve birinci derecen akrabalar, birey sayısı yetersiz kalıyordu. Bir çatı altında yaşayan ve bir avuç insandan meydana gelen çağdaş ailenin ağır çöl koşulları karşısında varlığını tek başına sürdürmesi olanaksız bulunuyordu. Bu nedenle Bedevi aile anlayışı gerek kabileler arası mücadele gerekse olumsuz çevre koşullarına karşı bir silah olarak birey sayısını olabildiğince çoğaltıyordu. Pederşahi otoritenin çevresinde sayıları 30'a ulaşan aile bireyleri geniş Bedevi ailesini meydana getiriyordu. Ne ki ağır koşullar altında bu geniş aileler de kendilerini güvende hissedemiyor, en azından diğer kabileler, aşiretler karşısında bunlar da selametlerini bir kabileye iltihak etmekte bulunuyorlardı. Böylece çöl yaşamında güçlü gensler oluşuyordu. Bedevi kabile düzeninde yer alan geniş ailelerin yapısı incelendiğinde ortaya şu görünüm çıkıyordu. Bedevi yaşamında çöldeki yerleşim planına bakıldığında adeta bir kağıt üzerinde arka arkaya dizilmiş kısa çizgiler gibi çadırların sıralandığı görülüyordu. Bu çadırlara mektir deniyordu. Sıranın başında genellikle en yaşlının, en kıdemlinin çadırı bulunuyordu. Burada aile reisi kalıyordu. Onu kardeşinin, oğlunun, oğullarının, kardeş çocuklarının, bağımlıların yani hizmetkarlar, sanal akrabalar, korunanlar çadırları izliyordu. Tüm bunlar aile reisinin otoritesi çevresinde toplanan bir hamuleyi oluşturuyordu. Bu hamule içinde yaşayan tüm bireylerin ortak bir amacı bulunuyordu. Bu amaç çölün kısıtlı kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için aile bireylerinin sayısının çoğaltılmasıydı. Bunun içinde sanal yani ritüel akrabalık yöntemleri uygulanıyordu. Çöl ortamında geniş ailelerin tek başlarını yaşamlarını sürdürmeleri büyük sorunlar yaratıyor ve tehlikeler oluşturuyordu. Bu aileler ne denli geniş ve güçlü olurlarsa olsunlar yine de bir araya gelerek kabileleri, aşiretleri teşkil ediyorlardı. Böylece çöldeki yaşam gençleri doğuruyordu. Şammarlar büyük gruplardan teşekkül ederler. Bunlar da kollara ayrılır. Kolların bölükleri, bölüklerin de belli birlikleri vardır. Sonunculara kabile diyebiliriz. Kabileler ikişer, üçer yüz çadırlık 5-6 takımın bir araya gelmesiyle hasıl olurlar. Takımlarda 5-6 pederşahi aile topluluğundan doğma bir cemaattir. Pederşahi aile yakın akraba ve hizmetkarlar ile mültecilerden terekküp eder. Çöl Medeniyeti, Robert Montan, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul 1950, sayfa 34.